Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem dostlarımız, Nisa suresinin 51. ayetine geldik elhamdülillah. Bizi Kur'an'la buluşturan Rabbimize hamdolsun. Cenab-ı Hak bu buluşmamızı her gün bir adım daha ilerleterek Kur'an'ın derinliklerine doğru seyahat etmeyi, istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab yu'minune bil cibti ve tağut وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَا اُلَٰئِ اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ Ey Nebi-i Ekrem! Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir nasip verilen kimselere ki onlar يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاغُوتِ aslı esası olmayan bir takım şeylere ve şeytani güçlere tağuta inanıyorlar. Allah'tan başka tapılan tanrılara inanıyorlar. Ve yekulune lillezine keferu ve inkar edenlere diyorlar ki kafirlere ha ulai ehda minellezine amenu sebila. Şu putlara tapan siz müşrikler iman edenlerden yol bakımından daha doğru yoldasınız diyorlar. Rivayete göre muhterem kardeşler Uhud Savaşı'ndan sonraki günlerde Medine'deki Yahudiler arasından işte Huyey bin Ahtab ve Ka'b bin Eşref gibi elebaşların etrafında bir grup Mekke müşriklerine gidiyorlar. Sanki Uhud'da bir yenilgi zahiren müminler bir yenilmiş gibi görünüyorlardı. Bu mağlubiyetten de istifade ederek tabiri caizse müminlerin kökünü kazımak, bu yeni dini ortadan kaldırmak, tamamen söndürmek niyetiyle Mekke müşrikleriyle bir ittifak arayışına gittiler. Daha önce Efendimiz Medine'ye hicret edince oradaki Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Vatandaşlık anlaşması. Biz buna Medine vesikası diyoruz. O Medine vesikasında onlar bir bütün halinde vatanlarını ortak savunacaklardı. Ancak müminlerin gün geçtikçe büyümeleri Yahudileri de rahatsız etmeye başladı. Kendi dindaşlarının da o dine kayacağından endişeleri artmaya başladı. Özellikle Bedir zaferi onların da gözünü korkuttu. Uhud'da bir mağlubiyet olunca da niyetleri şuydu. Biz Medine anlaşmasında verdiğimiz sözlerden cayabiliriz. Mekke müşriklerine de siz de zaten bunlara karşı bir savaş durumundasınız. Tabiri caizse müminler ortak düşmanımız. Öyleyse gelin işbirliği yapalım anlamında onlarla bir sözleşmeye, anlaşmaya, konuşmaya gittiler bir grup. Tabii o Ebu Cehil ve elebaşları aslında o zaman Ebu Cehil'den ziyade Kureyş'in ileri gelenleri Süfyan bin Ka'b, Ebu Süfyan daha çok Ka'b bin Eşref'e şöyle bir teklifte bulunuyor. Şöyle hatta bir ağzını yokluyor. Siz diyor, kendilerine kitap verilmiş bir kavimsiniz. Okumanız, yazmanız var. Bizim gibi değilsiniz. Biz ümmi bir topluluğuz. Pek kültür nedir, kitap nedir, yazı nedir çok fazla bilmeyiz. Size bir sorumuz olacak diyorlar. Samimiyetlerini ölçme anlamında. Bu Muhammed ve arkadaşları sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle şeyler emrediyorlar. Şöyle bir yeni bir din getirdiler. Bizim dinimiz de budur. Hangimiz daha doğru yolda? Siz bir söyleyin bakalım diyorlar. Yani bir bilir kişi olarak ehli, madem ki siz daha önce kendilerine Tevrat verilmiş bir topluluksunuz, az çok bize göre bayağı bilgili insanlarsınız. Bir söyleyin bakalım, Muhammed ve arkadaşları mı daha doğru yolda? Yoksa biz atalarımızın dinine tabi olarak bu Mekke'de devam ettirdiğimiz şu dini uygulamalar mı daha doğru diye tabiri caizse onlardan bir bilir kişilik raporu istedi. Bunun üzerine Onlar dediler ki, anlatın bakalım sizin dininiz nasıl? İşte biz burada Kabe'ye hizmet ediyoruz. Gelen hacılara su dağıtıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Şunları şunları yapıyoruz. Kabe'yi şöyle tavaf ediyoruz falan. O Medineli, o iki elebaşı dedi ki bu rivayete göre, siz bu halinizle Muhammed ve arkadaşlarının dininden daha doğru yoldasınız. Dediler ki, o zaman madem öyle bizim putlara da tapar mısınız? Bir secde edin de görelim bakalım dediler. Hakikaten rivayete göre putların önünde secdeye de kapandılar. İşte bunun üzerine efendim bu ayet-i kerimenin nazil olduğu söyleniyor. Rivayet bu şekilde. Bakmaz mısın diyor Cenab-ı Hak, kendilerine kitap verilen bir grup kişi çıkıyor. Allah'tan başka bir takım mabutlara, tağuta iman ediyorlar. Ve kafirlere diyorlar ki, siz bu müminlerden daha doğru yoldasınız. Ne hallere düşüyorlar bakınız. Şimdi burada, efendim, bil cipti ve tağut, yu'minune bil cipti ve tağut, cipt ve tağut kelimeleri, aşağı yukarı birbirine yakın anlamları var. Aslı esası olmayan bir takım tanrılar, batıl inançlar, itikatlar, anlayışlar anlamına geliyor. Temelsiz, bir delile dayanmayan, Allah'tan başka bir takım ilahlara bu tabir ediliyor. Tağut daha çok haddi aşan, insan olsun, başka güçler olsun, Allah'tan başka uluhiyet gücü kendinde var olduğu kabul edilen güçler demek. Bu bazen cinler olur, bazen melekler olur, bazen firavunlar olur, karunlar olur. İşte bazen taş dikilmiş putlar olur, bazen ateşkelerin taptığı yalan ateşler olur. Olur, olur, olur. Birçok tağut cinsi vardır. Dolayısıyla Allah'tan başka kendilerine uluhiyet yakıştırılan diyelim, ilahlık yakıştırılan her türlü batıl itikada, inanışa ve onlara kulluk etmeye, bu tağuta inanmak, tağutun kulu olmak, tağutun kölesi olmak anlamında bu ifade kullanılıyor. Burada görebildiğimiz kadarıyla şu inceliğe dikkat çekilmek isteniyor. Demek ki ehli kitaptan bir grup bile bile o müşriklerin putlara tapmasının ne kadar efendim sapkınlık olduğunu bile bile onları müminlere tercih edecek noktaya gelebiliyorlar. O zaman buradan bir şey daha çıkıyor. Gerçekten hani küfür tek millettir diye bir şey var ya, genel bir kural var. Küfür tek millettir. Adı ne olursa olsun. Gerektiğinde müminlere karşı bakıyorsunuz, hepsi bir arada toplanabiliyor. Müminlere karşı düşmanlıkta tek saf haline dönüşebiliyorlar. Hakkın en son dinini, en son peygamberini kabul etmeme noktasında ona karşı ve onun ümmetine karşı düşmanlıkta birleşebiliyorlar. Bir de şu incelik var. İnsan bir şeye inandığı zaman eğer körü körüne bir inat da içinde barındırıyorsa, bir haset varsa içinde, bir inat varsa o insana hak ve hakikati kabul ettirmek zorun zoru bir mesele. Halbuki bu Yahudiler çok iyi biliyorlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderilmiş bir peygamberdir. Müjdelenen peygamberdir. Ama gel gör ki insanın içindeki haset duygusu, insanın içindeki böyle körü körüne batıldaki inat duygusu hakikati kabul noktasında müthiş bir perde. Bu her alanda böyle aslında baktığınız zaman. Yani insanlar bir şeye körü körüne tam teslim oldukları zaman, onun dışındaki her şeye kapılarını kapattıkları zaman, gözlerini ve kulaklarını kapattıkları zaman gözlerinin önüne bir perde giriyor. Akıllarının önüne bir perde iniyor. Ve doğruyu göremiyorlar, doğruyu düşünemiyorlar. Bu bakımdan insan hayatta bu anlamda efendim körü körüne, delilsiz bir şekilde bir düşüncenin peşine tam düşerse, tam böyle her şeyle körü körüne bağlanırsa aslında çoğu zaman hakikat seslerine kulak tıkayabiliyor demektir. Artı gözü gerçeği göremiyor demektir. Yani inat ve haset, özellikle bu iki şey inat ve haset, taassup daha doğrusu diğer bir ifadeyle. Taassup kalın perdelerle insanın gözünü ve gönlünü kapatıyor. Aklının, idrakinin önüne bir perde çekiyor. İnsan bunu niye yapar insan? Bir bencillikten yapar. Değil mi? Nefsanilikten, kendi menfaatine düşkünlüğünden yapar. Dünyalık itibarının kaybolacağından yapar. Düşündüğünüz zaman Yahudiler bunu niye yapıyorlar diye baktığınız zaman bir kendi içlerinde bir itibarları var. Bir takım belki dünyevi hesapları var, menfaatleri var, bencillikleri var. Mümin oldukları zaman sıradanlaşacaklar tabiri caizse. Bu menfaatler eskisi kadar olmayacak. İtibar kendilerine belki eskisi kadar olmayacak. Böyle olunca ne yapıyorlar? Kafiri mümine tercih edecek noktaya geliyorlar. Yani Peygamberimiz ve ümmetini adeta kafirlerden daha aşağı bir sınıf gibi kabul edebilecek bir derekeye düşmüş oluyorlar. Bu çerçevede insan kendi hayatında da müminken de, illa bu farklı dinlerden olanlara karşı tavırlar değil, müminler bile kendi aralarında zaman zaman ne oluyor efendim? İnsan bir cemaate müntesip olabiliyor, değil mi? Bir efendim teşkilata, bir partiye üye olabiliyor. Bakıyorsunuz o partiye ya da o cemaate öyle bağlanıyor, öyle bağlanıyor ki onun dışındaki herkese karşı kapanıyor. Herkese karşı kapanıyor. Hakikati sadece kendi bulunduğu yer olarak tanımlıyor. Onun dışındakileri hepsini batıl görüyor. Dolayısıyla birçok haksızlıklara, birçok efendim kendini de bazı hakikatlere karşı kapatmış oluyor. Birçok haksızlıklara sebep olduğu gibi birçok hakikatlere karşı da kendini efendim kör ve sağır haline getiriyor. Bu bakımdan insanın kişisel anlamda, ferdi anlamda ya da grup anlamında, bir gruba müntesipse grup anlamında koyu taassup her zaman için insana kaybettiren bir şeydir. İnsanı bir takım hakikatlere karşı perdeleyen bir husustur. Kur'an bu edebe dikkat çekiyor. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit hesabı. Burada Yahudiler üzerinden bir örnekleme yapıyor Cenab-ı Hak. Ama müminlerin de ibret almasını istiyor. İbret almasını istiyor. Bazen insan hasedinden haksızın yanında yer alır. Haklının yanında yer almak yerine haksızın yanında yer alır. Değil mi? Mazlumun yerinde yer alacakken mazluma karşı eskiden bir düşmanlığı var olmuştur. Veya onu haset ediyordur. Tamam mı? Onun kaybetmesi hoşuna gidecektir. İşte zalimin yanında yer alır. Allah muhafaza buyursun. Bunlar kötü şeyler. Özellikle tabii particilik dediğimiz meselede de görüyoruz ki bugün bir partiye mensup olan insan diğer partideki hakikati söylese de, değil mi, onu nasıl inkar şey yapıyor, görmezden geliyor yani. Hakikati görmüyor, itiraf edemiyor yani. O kadar bir körlüğün içine giriyor demek ki insan. Yani en doğru yapılan bir, diyelim ki bir icraatı ya da söylenmiş bir sözü ya da belirlenmiş bir stratejiyi sadece benim partim değildir diye nasıl böyle bir insanlar tepki gösteriyorlar ya da aksini iddia ediyorlar. İşte insanın fıtratı böyle bir şey yani. İnsan böyle bir fikre kendini tamamen kaptırırsa bu anlamda diğerlerine karşı kapanıyor. Bu da kendine büyük bir perde oluşturuyor. Yüce Rabbimiz bu nevi perdelerin nasıl yanlış olduğuna bu ayette aslında bize dikkat çekiyor. Kur'an'ın öğrettiği edeplerden bir tanesi demek ki burada insan hiçbir zaman doğruyu ne pahasına olursa olsun efendim feda etmemeli batıl uğruna. Doğruyu temsil eden benim düşmanım da olsa, ben onu çok sevmesem de doğruyu tespit edebilmeli, takdir edebilmeliyim, dinleyebilmeliyim. İtiraf edebilmeliyim. Yani bu bir güzellik, bu bir olgunluk, bu bir yetişkinlik. Bu hakşinaslık. Ama öbür türlü Allah muhafaza buyursun hamlık işte o da. O hamlık hakikat şinas değil de batıla meyletmişlik demektir. Evet, 52. ayet Yüce Rabbimiz böyleleri hakkında ne buyuruyor bakınız. Ulaikellezine le'anehumullah. Bunlar öyle kimselerdir ki böyle yapanlar Allah'ın laneti onların üzerine olmuştur. Allah onlara lanet etsin demek. Yani Allah onları rahmetinden uzak etmiştir demektir. Lanet demek, Allah'ın lanet etmesi demek, o kulu ya da o kişiyi ya da o kimseleri, böylelerini ilahi rahmetinden uzak tutması demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın gazabına düçar olmuşlar, rahmetine değil. İşte böyleleri Allah'ın lanetini hak eder diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın laneti böylelerin üzerinedir. Allah bunlara lanet etmiştir. Lanetin sebebi bu işte. Bile bile hakkı inkar ediyor, batılı hakkın yerine ikame ediyor. Yani hak bir tarafta dururken batılı inadından ve hasedinden dolayı daha çok tercih ediyor. Demek ki böyle bir tercih, böyle bir tavır, böyle bir duruş ne adına olursa olsun, ne adına olursa olsun hakikat karşısında batılın yanında saf tutmak Allah'ın lanetini hak etmek anlamına geliyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Bir de kim Allah kime lanet etmişse Allah'ın lanet ettiği kimse için diyor Cenab-ı Hak فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Artık hiçbir yardımcı bulamazsın. Allah kime lanet etmişse onun için sen hiçbir yardımcı bulamazsın. Yani nusret, o kişiyi zafere ve muzafferiyete, muvaffakiyete eriştirecek bir yardımcı artık o kişi için bulamazsın. Asla bulamazsın. Demek ki şu demek, aynı zamanda lanet demek, o zaman Allah'ın bir kulunu ya da bir grubu yardımsız bırakması demek. Nusretinden mahrum etmesi demek. Yardımından mahrum etmesi demek. İşte demek ki lanete uğradı mı bir insan, İlahi yardımdan mahrum kalıyor. Ve ilahi yardımdan mahrum kalınca da o kulun muvaffak olması mümkün değil. Sadece şeytani şeylerde, işlerde muvaffak olabilir. Onun adına da aslında muvaffakiyet denmez. Muvaffakiyet eğer başarı diyeceksek, başarı hayırda bir başarı olur. O ancak hızlan dedikleri sapkınlıkta, efendim sapıtmakta, dalalete doğru sürüklenmekte parantez içinde başarılı olabilir. Aksi halde onun gittiği yol asla başarı vermez. Çünkü ilahi yardımdan artık o kişi mahrum kalmıştır. Yani alimler içinde bu böyledir efendim. Bazen ilim adamlarında da olur bu iş. Bir görüşünü körü körüne savunur. Her ne pahasına olursa olsun insanlar ayıplamasın diye kendi batıl görüşünü ispat için diğer hakikatleri görmezden gelebilir. Hakikati söyleyenleri küçük görerek onların görüşlerini itibarsızlaştırma çabası içine düşebilir. Alimler arasında da ya da şöyle diyelim bir takım entelektüeller arasında da, yani alim kelimesini de kirletmemek lazım. Yani alim deyince hep müsbet kurmak lazım bu onun içini. Zaten böyle yapıyorsa alim değil demek. Gerçek alim değil demek. Eğer ilim yolundaki kimseler de ya da entelektüel birikime sahip kimseler de bir takım nefsani hesaplar için, şöhreti adına, itibarının zedelenmesi adına, daha başka sebeplerle bir takım hakikatleri bile bile inkara yeltenir ve batılın yanında yer almaya çalışırlarsa, diğer bir ifadeyle bir başka çeşidi olarak da şunu da söyleyebiliriz. Daha da şöhretli olabilme adına yeni bir şey söyleyerek sanki bir takım genel geçer hakikatleri sanki yalan yanlış, temelsiz gerçekler gibi sunmaya çalışır. Kendini biraz öne çıkarmaya gayret ederse bu alim türleri de ya da bu tür bilgin türleri de diyelim, bunlar da ilahi laneti hak eden kimseler olurlar. Allah'ın yardımından mahrum kalacakları için Allah onlar daha ölmeden onların maskaralıklarını ortaya çıkarır. Ve asla efendim Cenab-ı Hak onlara o muzafferiyet dediğimiz, o muvaffakiyet dediğimiz, o kalıcı itibar diyebileceğimiz o kaliteyi onlara lütfetmez. Parlar gibi olur, saman alevi gibi bir dönem parlar, ekranlara davet edilir sürekli ama sonra efendim itibarsızlaşır, sıfıra doğru inmeye başlar. Bu neden olur? İşte Allah'ın rahmeti kesilmeye başladı mı insan düşmeye başlar. O lanet niye oluştuğunu, tabii başka laneti hak etme, hak edecek vasıflar, sıfatlar da söz konusu olabilir ama Allah-u Teala'nın bu ayette bize haber verdiği, hakkın yanında durmak varken batılın safında, tabiri caizse batılın yanında durarak hakka karşı bir, hakikate karşı bir duruş sergilemek ilahi laneti kulun üzerine çekiyor demek. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Emlehum nasibun minel mülki fe izel la yu'tunen nase nagira. 53. ayet. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Mülk saltanattan, ilahi hükümranlıktan yana bir nasipleri mi var? Yani şu demek, ilahi hükümranlık Allah'a aittir. Hangi nimeti nereye vereceğini Allah tayin eder. Ve yeryüzündeki kulların nasiplerini, kaderlerini takdir eden Yüce Mevla'dır. İmkanları açan, kapatan O'dur. Aziz eden, zelil eden O'dur. Mülkü veren de, alan da O'dur. Cenab-ı Hak soruyor, emlehum nasibun minel mülki, yoksa onların diyor böyle saltanattan, ilahi saltanattan bir nasipleri mi var? Yani ben onlara öyle bir ortaklık mı teklif etmişim diyor Cenab-ı Hak. Sanki ben kendime ait olan o tasarruftan, efendim bütün kainattaki o hükümranlıktan onlara bir nasip mi vermişim? Kendi kendilerine onlar işte bir takım peygamberlik Muhammed'e değil de bize gelmeliydi, bizim kavme gelmeliydi diyerek böyle bir iddianın peşine mi düşüyorlar? Emlehum nasibun minel mülki. Fe izen la yu'tunen nase nakira. Farz-ı muhal. Öyle bir şey olacak olsaydı diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir şey olacak olsaydı onlar insanlara zırnık koklatmazlardı. Vermezlerdi. Zerre kadar bir şey vermezlerdi. Böyle nakir kelimesi bu çekirdeğin, hurma çekirdeğinin bu ortasındaki ufak tümseklik ya da çukurluk, ikisi de söyleniyor lügatlerde. Yani biz bunu tam Türkçemize tercüme ederken yani kıl kadar da diyebiliriz. Böyle bir şey olsaydı onlar insanlara kıl kadar şey vermezlerdi. Ya da tam Türkçe ifadeyle onlar insanlara zırnık koklatmazlardı. Tamam mı? Yani eğer böyle bir mülkleri olsaydı, böyle bir saltanatları olsaydı, Allah onlara böyle bir imkan lütfetseydi hiçbir insana bir şey tattırmazlardı buyuruyor. Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadlih. Yoksa onlar Allah'ın fazlından karşılıksız olarak insanlara verdiğini haset mi ediyorlar? Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadlih. Allah'ın fazl-ı kereminden, ihsanından kullarına, insanlara verdiklerini yoksa onlar haset mi ediyorlar? Evet, haset ediyorlar tabii. Esas demek ki bu işin temelinde onların böyle yanlış işler yapmalarında en büyük hastalık haset. Onun için arkadaşlar haset kalbin büyük günahlarından, büyük hastalıklarından diyelim. Büyük günahlara sebebiyet veren hastalıklarından. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, değil mi? Yusuf gibi pırıl pırıl bir kardeşlerini öldürmek. Sebep? Babamız onu daha çok seviyor. Burada ne var? Bir haset var, değil mi? Babamızın gözünden düşürmeliyiz onu. Yani onu babamızın gözünden uzaklaştırmalıyız ki babamız bizi de sevsin yani. Bize de iltifat etsin anlamında. O Yusuf suresi bu anlamda çok dikkat çekicidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sakın ha haset etmeyin der. Haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi güzel amelleri yer bitirir der. Gerçekten haset müthiş bir iç hastalığıdır. İnsanda huzur diye bir şey bırakmaz. Haset şudur. Haset, başkasına verilmiş olan bir nimetin ondan gitmesini istemek. Hatta ondan gidip kendine gelmesini istemek. Hatta şu da olabilir. Ya bende de olmasın ama onda da olmasın demek. Bunların hepsi hasedin çeşitli dereceleri, kademeleridir. Hatta kendisine nimet verilen insan yok olsa, ölse mesela, çaresiz bir hastalığa tutulsa çok daha sevinir. Elindeki mülkler kaybolup gitse oh be der, rahatlar. Yani adeta böyle bir ateştir o insanın içinde. Müthiş bir ateştir. Her insanda az ya da çok haset vardır. Az ya da çok haset vardır. Dolayısıyla insan nefsini tezkiye etmelidir işte. Bu hasetlerini tezkiye edebilmelidir, temizleyebilmelidir. Bunun derdine düşebilmelidir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinde, tefsirinde hasedin ilacı olarak Ehlullah Hazaratı'nın kelime-i tevhidi reçete olarak kullandığını söyler. Kelime-i tevhid yani La ilahe illallah kelime-i tevhidi hasedin ilacıdır der. Çünkü hasedin temelinde ilahi taksime razı olmamak vardır. Allah muhafaza buyursun. İnsanı küfre kadar götüren düşüncelerdir. Ya da şöyle, daha da kötüsü belki. Ya aslında Allah yanlış verdi. Bana vermeliydi. Ona vereceğini bana vermeliydi ama yanlışlıkla o adama verildi. Ya da Allah bilmiyor kime vereceğini dercesine böyle bir iç küstahlık vardır yani insanın içinde. Allah'a karşı bir cehalet nispet etme ya da Allah'ı haksızlık yapmakla suçlama düşüncesi yatar işin içinde. Niye ona veriyor ki? Onun nesi var ki? Der gibi bir şeydir. Nitekim Peygamberimizle ilgili Mekke müşriklerinin söyledikleri söz var. Yahu diyorlar, bu peygamberlik gele gele böyle yetime mi gelecekti diyorlar. Böyle hani kimsesi olmayan birine mi gelecekti? Mekke'nin şu ileri gelenine ya da şu Taif'teki şu adama gelmeliydi. Demek ki varlıklı zengin birisi onlar. Buna gelmeliydi diyorlar. Niye Muhammed'e geldi diyorlar. Yahudiler de ya diyorlar biz İsrailoğullarıyız. Şimdiye kadar bütün peygamberler bizden gelmiş. Son peygamber, en şerefli peygamber de bizden gelmeli değil miydi? Yani bu Araplar da ne oluyor da onların içinden çıkıyor böyle peygamber diyorlar. Bakınız bunların hepsinin temelinde ne vardır? Ya ferdi haset vardır ya grup hasedi vardır. Grup hasedi vardır. Bu da Allah muhafaza buyursun çok tehlikeli bir bakıştır, tehlikeli bir kalp hastalığıdır. Her şeyde bu böyle olur bazen. İdarecilikler de olur. Evet, insanlar çoğu zaman idareci tayin ederken de belki adil davranmayabiliyorlar. Ama bir yerde okulda öğretmensiniz, müdürü haset ediyorsunuz. Ya bundan müdür mü olur diyorsunuz. Aslında benim olmam lazım ama filan diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz orada? Bir mevcut idareye karşı, mevcut seçilmiş insana karşı bir şekilde baş kaldırıyorsunuz. Birçok işte kanaat önderlerinin seçiminde de bu oluyor bazen. Ne oluyor? Partiler bölünüyor, cemaatler bölünüyor, bakıyorsunuz birçok şeyler. Bunların temelinde aslında şey yapsanız biraz temele doğru inseniz mutlaka efendim az çok, az ya da çok bir haset şeyine rastlarsınız. Haset tohumlarına rastlarsınız, çekinmezlik tohumlarına rastlarsınız. Bu büyük bir hastalıktır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun gerçekten. فَقَدْ اَعْتَيْنَا آلَ اِبْرَاه۪يمَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Biz diyor Cenab-ı Hak andolsun İbrahim ailesine, ehline kitabı ve hikmeti verdik. فَقَدْ اَعْتَيْنَا آلَ اِبْرَاه۪يمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak Aleyhisselam soyundan özellikle İsrailoğulları o soydan geliyorlar. Birçok peygamber gönderiyor Cenab-ı Hak gerçekten. Birçok peygamber o soydan geliyor. Esasen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Değil mi? İsmail Aleyhisselam'a dayanıyor Peygamberimiz de. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor işte bakınız. Biz diyor, biz İbrahim ehline kitabı ve hikmeti verdik. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aslında nasıl size gelen bir takım peygamberlere Allah kitabı ve hikmeti verdi. Aynı şekilde İsmail aleyhisselam da İbrahim'in soyundan ve ehlindendir, ailesindendir. Ve onun soyuna da Allah kitabı ve hikmeti vermiştir. Bunda yadırganacak bir şey yok. Niye haset ediyorsunuz diyor adeta Yüce Rabbimiz. Bu hasediniz niye? Yani bu mülkün sahibi siz misiniz? Yani peygamberliği Allah dilediğine tahsis eder. Değil mi? O rahmeti dilediğine verir. Dilediğini kendine seçer Allah. Yani bu sizin elinizde bir şey mi? Bu benim elimde bir şey. Benim tasarrufuma karşı niye haset ediyorsunuz diyerek o özellikle ehli kitaba yani Yahudilere hususiyle de Yüce Rabbimiz bu hatırlatmayı yapıyor. Ve âteynâhum mülken azîme biz o soya yani İbrahim Aleyhisselam'ın ehline, ehli beytine, soyuna, nesline çok büyük bir efendim hükümranlık vermişizdir diyor. Çok büyük bir hükümranlık vermişizdir. Cenab-ı Hak seçiyor. Bize düşen hakkın seçimine razı olmak, değil mi? Efendim, haset etmemek. Vardır bir hikmeti demek. Elbette Mevlamız hikmetsiz boş iş yapar mı? İsabetsiz iş yapar mı? Hakim olan Allah. Ama insanoğlu çiğ olduğu için, ham olduğu için Allah'ın tasarrufları karşısında işte gelgit yaşar böyle. Bu gelgit yaşaması, içinde bir takım farklı düşüncelerin gelmesi, hele hele diliyle bunu ifade etmeye başlaması, bu çerçevede tavırlar alması çoğu zaman hamlığından kaynaklanır. O nefsinin kötülüklerini temizleyememesinden kaynaklanır. Yani nefis tezkiye olmadığı sürece bu tür şeyler olur. Bu tür hasetler, bu tür yanlış duruşlar, davranışlar, tavırlar hep insandan beklenebilir. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ Artık diyor, onlardan bir kısmı ona iman etti. Kime? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Kimi de onlardan, kimi de ondan yüz çevirdi. Böyle olmasına rağmen biz Ali İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ın ehline, zürriyetine bu kitabı ve hikmeti vermiş olmamıza rağmen yine onların içinden de bir grubu iman etti, bir grubu yüz çevirdi. Ve kefâ bi cehenneme sa'îrâ, artık ateşli ve alevli bir yer olarak cehennem kişiye yeter. Yani diyor, madem inkar etti, madem yüz çevirdi, yüz çeviren cehenneme girecek. Sarılan, tabi olan cennete girecek. Ve kefâ bi cehenneme sa'îrâ. Ya o yakıcı, efendim kavurucu bir ateş, alevli bir ateş olarak cehennem yeter diyor Rabbimiz 55. ayette. 56. ayet: İnnellezîne keferû biâyâtinâ sevfe nuslihim nâra. Muhakkak olan şudur ki ayetlerimizi ısrarla körü körüne adeta inkâra saplananlar, ayetlerimizi görmezden gelenler, ayetlerimizi yok sayanlar, ayetlerimize karşı bir kabul etmeme tavrında inat edenler, keferu bi ayatine sevfe nuslihim nara, biz onları ateşe yaslayacağız diyor Cenab-ı Hak. O büyük bir ateşinde. Bu naran kelimesi Arapçada nekra olarak kullanıldı mı bazen yerine göre, bazen tasgir için, bazen tazim için derler. Yani ne demek? Bazen onu çok küçültmek için nekra kullanılır. Yani belirsizlik, marifet akısı dediğimiz o el kelimesi olur değil mi Arapçada? Ennar değil mi? Naran diyor işte. O başındaki belirlilik takısının kaldırdığınız zaman nekra oluyor cümle Arapçada. O tenvin, sonundaki tenvin yerine göre bazen bir şeyin çok küçük olduğunu, bazen de çok büyük olduğunu ifade eder. Ama yerine göre tercüme edilir o. Onun için burada bazı mütercimler mesela şöyle tercüme ederler. Biz onları büyük bir ateşe, azametli bir ateşe yaslayacağız. Bu nedir? Cehennem ateşidir. Onları bir ateşe yaslayacağız, inkar edenleri. Küllemâ nazicet cülûduhum. Bu ateşte derileri piştikçe, kavruldukça, tamam mı? Kavruldukça beddelnâ lehum cülûden gayrahâ. O yanmış, pişmiş adeta dökülen ciltlerinin yerine yenilerini getireceğiz diyor. Yenilerini getireceğiz. Yeni ciltler koyacağız. Tekrar cilt yenileyecek kendini. Niçin? لِيَذُوْقُ الْعَذَابِ Azabı tatsınlar için. Şimdi esas acıyı tadan diyorlar. Bu derilerdeki sinir sistemleridir. Yani işin derinin altındaki et kısımlarından ziyade deride esas bu acıyı veren, beyne o acı hissini tattıran şey deride diyorlar. Son araştırmalar bunu söylüyor. Öyle olunca dikkat ederseniz şimdi ateşe yaslanır yaslanmaz kim bilir Allah muhafaza buyursun o deriler nasıl eriyordur, nasıl pişiyordur. İnsan böyle bir kora düşse, 2 dakika dursa, 2 dakika çok fazla, 15 saniye dursa nasıl kavruluyor? Şimdi bu deri yansa bitse, ölse adam şöyle ya da böyle hiç olmazsa hissetmeyecek. Ama öyle değil. İşte ebediyen sürekli o deriler yenilenecek diyor Cenab-ı Hak. Bazen filmlerde gösterirler ya, değil mi? Bazen bir şey olur. Adam yaralanır. Deri kendi kendini onarır sanki. Bir anda onarır. Aynen onun gibi. Demek ki eridikçe yeni deri veriliyor. O acıyı sürekli tatsın diye diyor Cenab-ı Hak. Allah muhafaza buyursun. Yani cehennem azabının her çeşidini Allah'a sınırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda bile bazen, demek ki nafileler de herhalde daha çok yapıyordu onu. Farzlarda yapıp yapmadığını şu an bilmiyorum. Rivayetleri hepsini incelemedim ama böyle cennet ayetleri geldiği zaman Allah'ım bize cenneti lütfet diye dua eder. Cehennem ayeti geldiği zaman da hemen Allah'a sığınırmış. Allah'ım bizi cehennem azabından koru diye. Burada da hakikaten belki biz de tefsir metodu olarak böyle bir usulü benimseyebiliriz. Baktık ki burada azaptan bahsediliyor. Hemen peşinden Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru diye dua edelim. Allahümme inni a'uzu bike minen nar. Hatta şöyledir. Allah'ım bizi cehennem ateşinden koru. Cehennem ateşine götürecek sözden ve fiilden sana sığınırız. Bize cenneti lütfeyle, cennete eriştirecek söz ve ameli, fikri, duyguyu, düşünceyi senden niyaz ederiz diye dua etmek lazım. Allah muhafaza buyursun. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu cehennem azabından kurtarsın. Allah Allah. İnne Allahe kâne azîzen hakîmâ. Allah azizdir, yücedir, izzet sahibidir. Asla kendisine karşı galip gelinemez. Hakîmen yaptığını sapasağlam yapar. Mutlaka bir hikmete memni yapar. Boş değildir. Yaptığı her iş Rabbimizin mutlaka bir hikmeti vardır. Ve yaptığı her şeyi de Allah zayıf değil, güçlü yapar demek. Hakîmen. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ama iman edip güzel güzel salih amel işleyenler, yani ihlaslı, içinde ihlas olan ve Allah'ın istediği amelleri işleyen kullara gelince, iman edip salih amel işleyenlere gelince, onları da senudhiluhum cennetin terzi min tahtiyel enhar, onları da altlarından, zemininden ırmaklar akan, nehirler akan cennetlere sokacağız diyor Cenab-ı Hak. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mutahhara, o cennetlerde onlara tertemiz eşler var. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَل۪يلًا, ve onları böyle gölgeliklerin içine diyor Yüce Rabbimiz sokacağız diyor. Serin ve hoş gölgeler altına alacak ve sürekli, taze ve hiç kesilmeyen nimetler içinde onları yaşatacağız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Rabbimizden bu cennetleri de niyaz ediyoruz inşallah. Hepimizi gerçekten ehli cennet eylesin. Önemli. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi emrediyor. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Ve izâ hakemtum beynen nâs en tahkumu bil adl. Bir de insanlar arasında hüküm verme konumunda olduğunuz zaman adaletle hükmetmenizi istiyor Allah. Bunu emrediyor size. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ. Allah size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah her şeyi en güzel işiten ve her şeyi en güzel görendir. Evet, emanetlerin ehline verilmesi demek ki Allah'ın emri. Emanet nedir? Emanet korunması için, değil mi? Korunup kullanması için size geçici bir süre verilen şeylerdir. Bunlara emanet diyoruz. Sizi emin görülmüşlerdir. Bu insan korur emaneti demişlerdir. Size bir şey emanet ederler. Bu maddi olabilir, manevi olabilir deniyor. Bu çerçevede baktığımız zaman Cenab-ı Hak tabii her birimize gözler, kulaklar, mallar, evlatlar, eşler emanet ediyor. Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarla ilgili veda haccında ey erkekler topluluğu siz onları Allah emaneti olarak aldınız diyor. Bakınız şimdi demek ki evlenen insan eşini Allah emaneti gibi görecek. Yine Efendimiz ben size diyor iki şeyi emanet ediyorum. Kitabullah ve sünneti diyor değil mi? Allah'ın kitabını ve sünnetimi emanet ediyorum diyor. Demek ki Kur'an bize bir emanet. Sünnet bize bir emanet. Yani ümmete emanet ediliyor bunlar. Efendim bazen insana bir makam emanet edilir. Sizi bir vakfa müdür yaparlar. Ya da bir şehre vali yaparlar. Bir ülkeye başkan yaparlar. Bir topluluğa lider yaparlar. O topluluğu size emanet ederler. Bazen size bir malı emanet ederler. Bir hazineyi emanet ederler. Değil mi? İşte çobansanız bir sürüye emanet ederler. Emanet çok çeşitlidir. Elimiz, gözümüz, kulağımız, maddi malımız, mülkümüz, evlad-ı iyalimiz, işte Kur'an'ımız, sünnetimiz, bunların hepsi emanet. Bu çerçevede emanetleri doğru kişilere tevdi etmeniz emrolunuyor. Bakınız bir sahabi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu emanetle ilgili burada hadis olarak naklediliyor. Soruyor ki kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diyor sahabi. Efendimiz emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle buyuruyor. Emanet kaybolunca kıyameti bekle. Peki emanet nasıl zayi olur? Yani nasıl korunmaz duruma düşer ya Resulallah? İş ehline verilmediği zaman işte o zaman kıyameti bekle. Yani اِذَا وُسُّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهَا فَانْتَصِرِ السَّاعَةِ diyor. İşi ehline vermediysen kıyameti bekle. Evet, bu büyük kıyamet anlamında böyle olduğu gibi küçük kıyametler içinde bu böyledir. Hangi iş olursa olsun. Ehline vermediğiniz her iş sonunda o işin kıyametinin kopacağı anlamına gelir. Bir fabrikayı ehli olmayan bir adama tevdi edersiniz, burayı yönet dersiniz, canını okur tabiri caizse. Değil mi? Yani idarecilik nosyonu olmayan bir insana bir ekibi teslim edersiniz, ekibi dağıtır tabiri caizse, başarısız kılar. Onun için her işin kıyameti aslında o işin ehlinin onun başında olmamasıyla kopmuş olur. Bu bakımdan özellikle İdarecilik emanetleri bu anlamda çok çok önemlidir. Hatta alimler ilmi de ehline emanet edin derler. Ehil olmayan, ilme ehil olmayana ilmi vermek, ilme zulmetmektir derler. Bazen hakikaten oluyor. İnsan efendim birisinin bilgili oluyor. Bilgili insan daha da saptırıcı olabiliyor. O bakımdan ilmi de kime vereceğini bilmek gerekir deniyor. İlim de bir emanet. O bakımdan emanetin tabi çeşitleri çok fazla. Hakikaten insan her şeye emanet baktığı zaman bir kere kendisinin o emanete karşı emin olup olmadığını sürekli sorgulaması gerekiyor. Ben bu emanete liyakat kesbetmem için daha ne gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, ben buna layık mıyım, değil miyim? Layık değilse de insan o emaneti taşıyamayacaksa hakikaten tabi gitmeli. Ya ben bu emaneti taşıyamayacağım diyerek taşıyabilecek bir insana emanet etmeli. Bu ayetin sebebi nüzulü, yani iniş sebebi olarak da şöyle bir hadise anlatılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman tabii Kabe'ye giriyorlar. Kabe'nin kapısına geliyorlar. Orada da Mekke döneminde cahiliyede bir takım kabilelerin bazı hizmetleri var. Mesela Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas o hacılara su dağıtma vazifesiyle efendim böyle vazife. Bu vazife o aileye verilmiş. O aile götürüyor. Bu Kabe'nin korunması, kollanması görevi de bir başka kabilede o dönemde de yani Mekke fethi sırasında da Osman bin Talha isimli bir şahısta. Kabe'nin kilidinin anahtarı. Resulullah girmek istiyor. Anahtarı vermiyor Osman bin Talha. Vermeyince Hazreti Ali Efendimiz böyle elini büküyor onun. nasıl vermesin anlamında. Anahtarı zorla alıyor. Açıyor. Kabe'nin kapısını. Resulullah içeri giriyor. İki rekat namaz kılıyor. Kabe'nin içindeki putlar temizleniyor. Sonra çıkınca Hazreti Abbas yaklaşıyor. Ya Resulullah diyor. Bizde zaten hacılara su dağıtma vazifesi devam ediyor. Peygamberimizin de yakınlı amcası biliyorsunuz. Bu Kabe'nin anahtarları da bizde kalsın diyor. Onu da biz alalım. O anda bu ayet nazil oluyor. Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi emreder. Ayeti gelince hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Talha'yı bulun diyor. Hazreti Ali Efendimiz hemen gidiyor, buluyor. Diyor ki bu anahtarları sana teslim etmemizi şey yaptı diyor. Şimdi özür dilemeye mi geldin diyor. Hem elimi büktün tabiri caizse. Şimdi özür dilemeye mi geldin? Yok diyor. Sana artık diyor verilmesi emredildi. Allah bu konuda ayet indirdi deyince o da Müslüman oluyor o anda. Ve Allahu Alem hala bu ailenin soyundan gelen nesilde devam ediyor bu emanet. Orada bir gelenek var işte o ailede böyle bir gelenek var. İşte burada da Yüce Rabbimiz hemen ayeti indirince Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zaman daha demek ki bu zat Müslüman olmamış Osman bin Talha. Öyle olmasına rağmen demek ki hakkını veriyordu o işin öyle söyleyeyim. Kabe'yi güzel koruyordu, kolluyordu. Allah da onu ona ehil görüyordu demek ki o çerçevede. Yani koruyup kollama noktasında ona verin buyurarak hem onun gönlü oluyor hem de imana giriyor hem de emanet yerini bulmuş oluyor. Bu bakımdan insan gerçekten özellikle emanete riayet konusunda çok dikkatli olmalı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alametlerini sayarken münafık diyor kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eden adamdır. Hıyanet eder. İnsan olarak yaşıyoruz toplumda. Komşular birbirine bir şeyler emanet edebilir. Değil mi? Arkadaşlar birbirine bir şeyler emanet edebilir. Küçük olsun büyük olsun o emaneti titiz bir şekilde korumaya gayretli olmalı. Yani o emaneti zayi etmemeli. O emanete hıyanet hele hiç etmemeli. Aksi halde nifakla tehdit ediliyoruz. Nifakla tehdit ediliyoruz. Bir de bu ayette Cenab-ı Hak insanlar arasında hüküm verme konumunda bulunduğunuz zaman da adaletle hükmedin buyuruyor. Adalet de mülkün temelidir. Değil mi efendim? Bir toplulukta, bir toplumda adalet varsa oradaki idare devam eder, hükümet devam eder, efendim o devlet devam eder. Ama ne zaman adalet düzeni bozulur, insanlar akrabalık bağı sebebiyle veya menfaatleri sebebiyle adaleti bozarlar, o zaman o mülk devam etmez. Hatta şunu derler, efendim küfürle devlet devam eder belki ama zulümle devam etmez derler. Yani kafir bir devlet kendi içinde adaleti gözettiği sürece yani hukukunu, hukuk sistemini herkese eşit bir şekilde, doğru bir şekilde işletirse o devam edebilir. Kafir olmasına rağmen ama mümin olmasına rağmen bir devlet adaleti ayakta tutamazsa o devlet ayakta durmaz denir. Bu bakımdan adalet insanın kendi ana babasının aleyhine de olsa, kendi aleyhine de olsa dimdik ayakta tutması gereken bir değerdir. Adalet hem ferdin kalitesini gösterir hem de devletin seviyesini ve kalitesini gösterir. Yüce Rabbimiz bu emanet ve adalet duygusuna dikkat çekerek aslında hem ahlaki hem hukuki diye ifade edebileceğimiz iki temel prensibe dikkat çekmiş oluyor. Emanete hıyanet etmeyen bir eminlik, bir güvenilirlik, asla zulme sapmayan bir adillik. Bu önemlidir. Efendim bugün de inşallah bu ayette kalmış olalım. 58. ayeti bitirmiş olduk. 59. ayetten bir sonraki programımızda devam ederiz inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.